haftalarla Disarayın programının kıymetli farklı izledi. Bu haftaki programımızda 22. sözün 2. makamından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk, teşekkürler.
4. lema. Bak şu semavatın denizinde yüzen ve şu zeminin yüzünde serpilen rengarenk mevcudata ve çeşit çeşit masumata dikkat et. Göreceksin ki her biri üstünde şems-i ezelinin takdir kabul edilmez tuğlaları vardır. Nasıl hayatta sikkeleri, zihayatta hatemleri görülüyor ve bir ikisini gördük. İhya üstünde dahi öyle tuğlaları vardır. Temsil, derin manalı fehme yakınlaştırdığından bir temsil ile şu hakikati göstereceğiz. Mesela, güneş seyyadelerden tut ta katrelere kadar, ta camın küçük parçalarına kadar ve karın parlak zerreciklerine kadar şu güneşin saliyesinden ve inikasından bir tuğlası, güneşe mahsus bir eseri nuranisi görünüyor. Şayet o hadsiz şeylerde görünen güneşliklerini, güneşin zirve-i inikası ve tecelli-i aksi olduğunu kabul etmezsen, o vakit her bir katrede ve ziyaya maruz her bir cam parçasında ve ışığa mukabil her şeffaf bir zerrecikte tabii, hakiki bir güneşin yüzünü bir asale kabul etmek gibi gayet derece bir divanelikle nihayetsiz bir belahata düşmekliği lazım gelir. Öyle de şems-i ezelinin tecelliyat-ı nuraniyesinden ihya, yani hayat vermek cihetinde her bir zihayat üstünde öyle bir tuğlası vardır ki faraza bütün esbab toplansa ve birer fail muhtar kesilseler yine o tuğlayı taklit edemezler. Zira her biri birer muzey kudret olan zihayatlar, her biri o şems-i ezelinin şualara hükmünde olan esmasının noktayı mihrakesi suretindedir. Eğer zihayet üstünde görülen o nakş-ı acib-i sanatı, o nazm-ı garib-i hikmeti ve o tecelli-i sır-ı ehadiyeti zat-ı ehad-ı semade verilmediği vakit, her bir zihayatta, hatta bir sinekte, bir çiçekte nihayetsiz bir kudret-i fatıra içinde saklandığını ve her şeyi muhit bir ilim bulunduğunu ve kainatı idare edecek bir irade-i mutlaka onda mevcut olduğunu, belki vacib-i düzde mahsus baki sıfatları dahi onların içinde bulunduğunu kabul etmek. Adeta o çiçeğin, o sineğin her bir zerresine bir uluhiyet vermek gibi dalaletin en eblehçesine, hurafatın en ahmakçasına bir derekesine düşmek lazım gelir. Zira o şeyin zerrelerine hususan tohum olsalar, öyle bir vaziyet verilmiş ki o zerre cüz'ü olduğu zihayata bakar. Onun nizamına göre vaziyet alır. Belki o zihayatın bütün evine bakar gibi, o nevin devamına yarayacak her yerde zer etmek ve nevinin bayrağını dikmek için kanatçıklarla kanatlanmak gibi bir keyfiyat alır. Belki o zihayat, alakadar ve muhtaç olduğu bütün mevzuata karşı bu amelatını ve münasebet rızkesini devam ettirecek bir vaziyet tutuyor. İşte eğer o zerde bir kadir-i mutlakın memuru olmazsa ve nisveti o kadir-i mutlaktan kesilse, o vakit o zerdeye her şeyi görür bir göz, her şeye muhit bir şuur vermek lazımdır. Elhasıl nasıl şu katrelerde ve camın zerreciklerinde olan güneşlikler ve çeşit çeşit renkler güneşin zirveye aksine ve inikasının tezellisine verilmezse bir tek güneşe mukabil nihayetsiz güneşi de kabul etmek lazım gelir. Muhal emden muhal bir kurafiyeyi kabul etmek iktiza eder. Aynen bunun gibi eğer her şey kadir-i mutlaka verilmezse bir tek Allah'a mukabil nihayetsiz belki zerrat-ı kainat adedince ilahları kabul etmek gibi yüz derece muhal içindeki bir muhali mevcut kabul etmek gibi bir divaneli hezeyandan düşmek lazım gelir. O zaman bu metinle ilgili özellikle Şems-i Ezel'in tecelliyat-ı nuraniyesinden ihya, yani hayat vermek cihetinden her bir zihayat üstünde öyle bir tuğlası vardır ki faraza bütün esbab toplansa ve birer fail-i muhtar kesilseler yine o tuğlayı taklit edemezler. Zira her biri birer muze-i kudret olan zihayatlar, her biri o şems-i ezelinin şuaları hükmünde olan esmasının noktayı mihrakesi suretindedir. Bu cümleyi güneş temsiliyle irtibatlandırarak açıklar mısınız?
Zaten ana mesaj bu okuduğumuz kısımlardaki bütün bilgiler. Bunun açılımı gibi değil mi? Bu cümlenin, bu cümlelerin. Bazı farklı mesajlar var. Bunlar da ileride açıklanıyor. Bunlara girmeyelim. Sadece bu cümle üzerinde. Bu iki cümle üzerinde duralım. Şimdi güneş misalini Üstad Hazretleri çok risallerinde kullanıyor. Risale-i Nur'la irtibatı var demek ki Nur, güneş de birçok hakikatle, güneş birçok eşyayı aydınlattığı gibi elhamdülillah risale-i hakikatler de temsiller de, misaller de, izahlar da birçok hakikatleri aydınlatıyor. Üstadımız güneş misalini çok kullanıyor. Hakikaten çok karanlıklar, bize göre karanlıklar tabii, bu misalle aydınlanıyor. Bunun en güzel örneğini unutun sözde görüyoruz. O sözde girmeyeceğim. Sadece şunu hatırlayalım. O sözde Üstad Hazretleri güneşi zişur faraza kabul etsek diyor değil mi? Farz etsek güneşi. Şuur sahibi, akıl sahibi farz etsek. Bunun hararetinin ısısı kudreti olsa değil mi? Öyle diyor. Mana bu yani. İlmi, ziyası, ışığı ilmi olsa. Yedi rengi de yedi sıfatı olsa. Diyor. İşte ve birçok hakikatleri bu çerçevede aydınlatıyor. Akla ve kalbe kabul ettiriyor elhamdülillah. Şimdi burada da aynı güneş örneğini İhya'da kullanıyoruz zaten. Hayat verme fiilinde kullanıyor. Hayat verme fiilini, Cenab-ı Hakk'ın mahlukata hayat verme fiilini İhya. Neye benzetiyor? Eşeğe ışık vermesine güneşin. Ona benzetiyor. Şimdi güneş bütün eşeği aydınlatıyor. Burada iki yol var. Ya işte karın zerreciklerinden, aynalardan, ta denizlere, aya kadar her şeyin ışığı güneşten geliyor. Bir tek güneş tümünü aydınlatıyor. Zaten hakikat bu. Bu kabul edilmediği takdirde o zaman her bir parlak şeyde, mesela her bir aynada hakiki bir güneş kabul etmek gerekir. Hakiki bir ışık sahibi yani. Her ayna bir ışık kaynağıdır. Öyle kabul etmek lazım. Halbuki Üstad'ın başka bir sayesinde güzel bir sözü var. Kaide. Külli bir kaide. Buyuruyor ki bir şey zatı olsa onun zıddı ona arz olamaz. Bir şey zatı olsa, yani zatından olsa, hariçten verilmiş olmasa onun zıddı ona giremez. Değil mi? Şu lamba niye sönüyor? Işığı zati değil. İnsan niye ölüyor? Hayatı zati değil. Değil mi? Ama güneş bir derece, lambaya göre bir derece ışığı kendinden olduğu için güneş sönmüyor değil mi? Ama lambalar sönüyor. Şimdi aynalardaki ışıklar da aynaların kendi malı olsa da sönmemeleri lazım bu kaideye göre. Madem güneş gidince her taraf karanlığa gömülüyor, demek ki hiçbir ışığı kendinden değil. Tabi hayat meselesi çok önemli. Biraz kısaca hayatın ilk dönemlerine doğru gidelim. Kısaca. Şimdi güneşten bir ateş parçası kopuyor dünya. Küre-i arz kopuyor. İşte safhalarını atlıyorum. Sonunda Cenab-ı Hak o ateş parçasını terbiye ede ede bugünkü hale getiriyor. Değil mi? Aslı ateş bunların hepsinin. Ateşten büyük okyanus yaratıyor Cenab-ı Hak. Ateşten işte kıtaları yaratıyor. Ateşten toprakları yaratıyor, suları yaratıyor, ormanları yaratıyor. Ve bu dünyayı ileride gelecek yaratacağı misafirlere uygun bir hane hükmüne getiriyor. Yani çok dikkatimizi çeker. Yerci arkadaşlara da sohbetlerde söyleriz. Her şehirde, her köyde su var. Değil mi? Tesla çekilmiş. Biz sadece ne yapıyoruz? İşte az bir gayret ile o suyu evimize getiriyoruz. Her tarafa su çekilmiş. Cenab-ı Hak demek her tarafı canlı yaratacak. Ta yaratmadan hepsinin rızkı olan, temel rızkı olan suyu her tarafa çekmiş. Bütün kıtalara, bütün köylere, bütün kazalara her tarafa çekmiş. Sonra az bir zahmetle o suyu elde ediyoruz malum. Şimdi sonra suyundan hava, atmosfer dünyanın etrafını kaplamış. Başka yerin değil de değil mi? Niye? Çünkü hayat burada olacak. İlahir malumunuz bunlar. Sonunda bütün canlılara müsait bir zemin oluşuyor. Daha doğrusu yaratıyor Cenab-ı Hak. İlk olarak bitkileri yaratıyor, değil mi? Bütün kainat bitkilere hizmet ediyor. Ondan sonra hayvanlar yaratıyor. Hayvanlar yaratıldığında bitkileri hazır buluyorlar. Biz bakan şey değiliz, zoolog da değiliz. Ama aklen hemen anlayabiliyoruz ki canlı tür olarak ilk defa yaratılan canlılar, hangisi olduğu önemli değil. İlk defa yaratılan canlılar ot yiyen canlılardır, değil mi? Et yiyenler olmaz çünkü et yiyenler yaratılsa ortada yiyecek yok. Önce Cenab-ı Hak ot yiyen hayvanlar yaratıyor. Daha sonra et yiyen hayvanlar yaratıyor. Ot yiyenler nasıl yaratıldıklarında rızıklarını hazır bulmuşlarsa, et yiyenler de yaratıldıklarında yiyecekleri hayvanları hazır bulmuşlar. Bir kısım hayvanlar da bize hizmetçi veriyor. At gibi mesela. Şimdi bütün bunlar dünün güneşinden yaratılıyor yani sebep olarak. Dün güneş, bugün bitki. Dün güneş, bugün o şey hayvan. Dün güneş, bugün insan bedeni. Hani insan ruhunun alakası yok da güneşle. Veya dünkü güneş bir tek elementken, değil mi? Güneşte ne var? Sadece hidrojen var, değil mi? Bu kadar element sonradan yaratılıyor. Bir tek hidrojenle iş olmaz, değil mi? Ondan sonra demek ki kainat gerek güneşiyle, ayıyla, yıldızlarıyla, işte suyuyla, toprağıyla, havasıyla, gerek bütün elementleriyle hayata hazır hale geliyor da sonra hayat yaratılıyor. O halde hayatı veren kim olabilir? Ancak bütün kainatı hayata müsait şekilde yaratan. Yani hayat bütün kainata bağlı. Tek bir şey değil yani. İşte Üstad da bu hakikati güneş misaliyle anlatıyor. İşte güneş bütün aynalara ışık veriyor. Değil mi? O halde bu bütün aynalar bir tek güneşten ışık alıyorlar. Güneşi kim yaratmışsa bütün aynalardaki ışığı da o veriyor. Yani hayatı kim yaratmışsa, kainata hayatı müsait kim yaratmışsa her canın hayatını o veriyor. Bunu başkası düşünemez. Aksi halde o zaman her canlıya bir ilahlık vermek gerekecek. Az önceki örnekte arz ettiğimiz gibi, Üstad'ın örneğinde, her aynayı o zaman zati bir ışık sahibi, hakiki ışık sahibi kabul etmemiz gerekecek. Işığın kendi veriyor, kendindendir ışığı. O zaman da arz ettiğim gibi sönmemesi lazım. O halde Cenab-ı Hakk'ın ihya, hayat verici fiili, işte yarı canlı olan bitkilerden, bütün hayvan türlerinden en son insana kadar her şeyde icra ediliyor ve Muhyi ismi bunun tümünde tecelli ediyor. Bu kabul edilmesi o zaman her canlı, hatta her canlı her hücresi, değil mi? Hatta her hücreyi meydana getiren her atom bir uluhiyet sahibi olacak ki ne yapsın? İşte bütün bu kainatı kendine hizmet ettirsin. Hayata lazım olan bütün eşyayı kendine hizmet ettirsin. Ta ondan hayat ortaya çıksın. Bir tek Allah'a mukabil, Musa'nın ifadesi, zerrat-ı kainat adedince ilahların kabul edilmesi lazım gelecek. Musa'nımız bu güneş ve ayna misaliyle bu hakikati çok güzel izah etmiş ve akılları tatmin etmiş, kalpleri tatmin etmiş. Yani nefsin diyeceği sözü kalmıyor. İnat başka mesela, küfrü inadi ile işimiz yok bizim. Anlamak isteyen, inanmak isteyene bu hakikatler en büyük birer penceredirler. Ama inat eden, gözünü kapayana da zorla bir şey gösteremezsiniz.
O zaman devamındaki metne geçeceğiz. Elhasıl her bir zerreden üç pencere şems-i ezelinin nur-u vahdaniyetine ve vücud-u vücuduna açılır. Birinci pencere her bir zerre bir nefer gibi askeri dairelerin her birinde yani takımında bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında, ordusunda, her birisinde bir nispete. O nispete göre bir vazifesi ve o vazifeye göre mizanın dairesinde bir hareketi olduğu gibi. Öyle de senin göz bebeğindeki o canik serecek dahi senin gözünde, başında, vücudunda ve kuvve-i müvellide, kuvve-i cazibe, kuvve-i dafiya, kuvve-i musavire gibi. Devran-ı deme, his ve harekete hizmet eden, evrede ve şerayin ve sair asaplarda hem senin nevinde ilafet, birer nispeti, birer vazifesi bulunduğunu, bir ve daha bir kadir ezelinin eser-i sun'u ve memur muvazzafı ve taht-ı tedbirinde olduğunu kör olmayan göze gösterir. İkinci pencere, havadaki her bir zede, her bir çiçeği, her bir meyveyi ziyaret edebilir. Hem her çiçeğe, her meyveye girer, işleyebilir. Eğer her şeyi görür ve bilir bir kadir mutlakın, memur musakkarı olmasa, o serseri zede, bütün meyvelerin, çiçeklerin cihazatını ve yapılmasını ve ayrı ayrı sanatlarını ve onlara giydirilen suretlerin terziliğini ve hıyatat-ı kamile-i muhitay-ı sanatını bilmek lazım gelir. İşte şu zede bir güneş gibi bir nur-u tevhidin şuanı gösteriyor. Ziyayı havaya, nâ-i turaba kıyas et. Zaten eşyanın asıl menşeri de şu dört maddedir. Yedi hikmetle, müvellid-ül mal, müvellid-ül humuza, karbon, azat tut ki o anasıl evvelki unsurların eczalarıdır. Üçüncü pencere, zerrelerden mürekkep bir parça toprak. Her bir çiçekli ve meyveli nebatatın neşv-i nemasına menşe olabilir bir kaseyi o zerreciklerden doldursan, bütün dünyadaki her nevi çiçek ve meyveli nebatatın tohumcukları ki o tohumcuklar hayvanatın nutfeleri gibi ayrı ayrı şeyler değil. Nutfeler birisi olduğu gibi o tohumlar da karbon, azot, müvellid-i mal, müvellid-i humuzadan mürekkep, mahiyetçe birbirinin misli, keyfiyetçe birbirinden ayrı. Yalnız kalem kalemiyle, sırf manevi olarak aslının kolalamı tevdi edilmiş. İşte o tohumları nöbetle o kaseye koysak, her biri harika cihazatıyla, eşkal ve vaziyetiyle zuhur edeceğine vuku bulmuş gibi inanırsam. Eğer o zerreler her bir şeyin her bir hal ve vaziyetini bilen ve her şeye ona layık vücudu ve vücudun nevazımatını vermeye kadir ve kudretine nispeten her şey kemal-i suhuletle musahhar olan bir zatın memuru ve emirber bir vazifeleri olmazlarsa, o toprağın her bir zerresinde ya bütün çiçekli ve meyvedarların adedince manevi fabrikalar ve matbaalar içinde bulunması lazım gelir ki, o cihazatları ve eşkalleri birbirinden uzak ve birbirinden ayrı mevcudat-ı muhtelifeye menşe olabilsin. Veya bütün o mevcudata muhit bir ilim ve bütün onların teşkilatına muktedir olacak bir kudret vermek lazımdır. Ta bütün onların teşkilatına neden olabilsin, olsun. Demek Cenab-ı Hak'tan nispet kesilse, toprağın zerrata dinize ilahlar kabul edilmesi lazım denir. Bu ise bin defa muhal içinde muhal bir hurafedir. Fakat memur oldukları vakit çok kolaydır. Nasıl bir sultan-ı azimin bir adi neferi, o padişahın namıyla ve onun kuvvetiyle bir memleketi hizmet ettirebilir, iki denizi birleştirebilir, bir şahı esir edebilir. Öyle de ezel ve ebed sultanın emriyle bir sinek bir memuru yere serer, bir karınca bir firavunun sarayını kalabilir, yere atar, bir incir çekirdeği, bir incir ağacına yüklenir. O zaman bu metinde geçen pencerelerin izahını sizden, ve sonunda verilen misaller, sineğin emrine bile sürmesi, karıncanın filavunun sarayını karabitmesi, tarihinden kalmadı.
Evet, kısaca namaza temas edelim de. Şimdi üç pencere değil mi buyurdu Üstad? Her zerreden üç pencere Şems ezelinin, yani Cenab-ı Hakk'ın nuru vahdaniyetinin birliğini gösteriyor bize. O pencerelerden bakabiliyoruz Allah'ın birliğine. Bir de vücuduna, varlığının vacip olduğuna, bütün mümkünat alemini, mahlukat alemini onu yarattığına. Üç ayrı pencere usta burada sıraladı. Yani yakın gibi görünüyor ama arada bir ince farklar da var her üç arasında. Şimdi birinci pencerede esas şu, her zerre nerede görev yapıyorsa, görev yaptığı sahanın bütün teferruatını bilecek. Değil mi?
Evet.
Mesela diyelim insan bir cümle yazıyor, bir paragraf içerisinde bir cümle. O paragraf da konunun işte bütün paragrafları içerisinde bir paragraf. İşte o bir tek cümle koyduğu bir tek kelimenin yazının tümüyle alakası vardır.
Evet.
Değil mi? Yazının tümünü adam bilecek ki sonra ne yapsın? O cümleyi o paragrafta otursun, o kelimeyi de o cümle içerisinde koysun. Şimdi tabii zerre atomları madden göremiyoruz ya. Önce biraz da onlardan meydana gelen mahluklar üzerinde konuşmak daha rahat oluyor. Onun için Hazretleri de gözü misal verdi. Değil mi? Bir göz, belki bir zerreyi, göz bebeğindeki bir atomu misal verdi. Çünkü göz bebeğindeki bir atom bir şey gibidir yani. Bir kelime gibidir, cümledeki kelime gibi. Şimdi o atom, o göz bebeğinde görev yapıyor. Yapması için neyi bilecek? Görev yaptığı göz bebeğini bilecek. Onun takılıldığı simayı bilecek, onun takılıldığı bedeni bilecek. Sonra insan nevinin göz yapısını bilecek. Ta ki ondan insan gözünün şekli çıksın, başka bir göz şekli çıkmasın değil mi? O da arkadaşlarının ortak çalışmalarında. Bu ise muhaldir. İmkansızdır o halde. Gözü yaratan zat ne yapıyor? Bütün bedeni biliyor, göz ona göre oraya yerleştiriyor. Gözün de tamamını biliyor, o atomu, o hücreyi orada yerleştiriyor, hücrede atomu yerleştiriyor. Bu şekilde her zerrenin görev yaptığı sahanın tümünü bilmesi lazım gelir. Bu muhaldir, ancak Allah'ın ilmiyle, kudretiyle bu iş olabilir. Birinci pencerede bu izah ediliyor. İkinci pencerede hava zerresi misal veriyor. Orada da bir zerre birçok yerlerde iş görüyor. Yani çok ayrı sahalarda iş görüyor. Gördüğü farklı sahaların hepsinde mahiyet olması lazım. Mesela bir inşaata bakıyorsunuz. Bir inşaatta işte diyelim birçok çeşit usta çalışıyor yani. Çok farklı usta çalışıyor. Diyelim şey ayrı, sucusu ayrı, işte elektrikçisi ayrı. Ondan sonra tesisatçısı ayrı, boyacısı ayrı değil mi? Döşemecisi ayrı. Hepsi ayrı bunların. Dolayısıyla bir tek şahıs bunun hepsini yapamaz. Yani bir insan akıllı şuurlu olduğu halde iki farklı meslek icra edemezse. Nasıl olur ki bir hava zerresi, Ustad havayı misal verdi burada. Bir hava zerresi hangi işe girse o işi mükemmel yapıyor. Değil mi? Bu muhal. Burada işin bu yönü ele alın diyelim. Her zerre girdiği farklı işleri tümünde maharetle çalışabiliyor. Maharetle. Şimdi burada mesela diyelim insanın her bir organı ayrı bir iş sahası gibi değil mi? Gözün yapısı başka, karaciğerinki başka, akciğerinki başka, beyninki başka, ilahir. Hepsi birbirine çok farklı sahalar. Ama bir zerre hepsini iş görebiliyor. O halde bunun her organını bütün detayıyla bilmesi lazım. Ona göre de görev yapması lazım. Bu mümkün değil, muhal. Ama memur oldukları zaman çok kolaydır diyoruz zaten. Memur olduğu zaman kolay. Nasıl oluyor o zaman? Diyelim ki mesela bir katip, önüne fizikten bir metin koysan onu yazar, kimyadan koysan kimya yazar, edebiyattan bir metin versen onu yazar değil mi? Bunun bütün o ilim dallarını bilmesi gerekmez. Onun görevi yazmaktır. Neyi verse onu yazar. Öyle mi? Yani memur olunca iş kolay oluyor. Müellif olmaya kalksa bütün bu bilim dallarını bilmesi lazım gelecek. Bu ise muhal. İşte her zerre de böyle. Allah'ın emrinde bir memur olarak kabul edilirse, onun verdiği görevi onun izniyle her yerde, her şeyde yapabilir. Aksi takdirde bütün bu görev yaptığı sahadaki farklı maharetleri, sanatları, ilimleri her zerrenin bilmesi lazım gelecek. İkincisi bu işleniyor. Üçüncüsü de toprak misali veriyor. Orada da toprağa atılan her bir zerre, toprağın her bir tohum, toprağın sanki yıllardır tanıdığı gibi, bildiği birisi gibi onu çok rahat açabiliyor ve ondan işte ne şünema bularak bir şey neyse, ne tohumuysa, ne çekirdeğiyse o meydana gelebiliyor değil mi? O zaman toprağı Üstad neye benzetmiş oldu? Bir fabrikaya benzetmiş oldu. Yani bir fabrika ne atsan, öyle fabrika ki hangi ham maddeyi atsan mamul madde aynen çıkıyor. Geçen kısmen söylenmiş oldu bu. Bu o zaman toprak her bir zerresi kendisine atılan her tohumu tanıyacak. Ondan çıkacak ağacı her ne çıkıyorsa onu da bilecek. Onun için nereye yapması gerektiğini bilecek. Ve ona göre hareket edecek. O zaman toprağın her bir zerresine bir uluhiyet vermek lazım. Kaldı ki toprak tek başına bu işi yapamaz değil mi? Ona su lazım. Su için deniz lazım, buharlaşması lazım, işte hava lazım, ilahir. Bütün kainat lazım ki toprak zerresi bu işi görebilsin. O zaman sadece bilmek yetmiyor, Yani çekirdeğin, topraktaki her zerrenin, atanın her çekirdeği, her tohumu tanıması, bilmesi değil mi? Yetmiyor. Ondan çıkacak sanat eserinin yapmaktaki maharete sahip olması, o da yetmiyor. Yani ne lazım? Bütün kainat ona hizmet edecek. O zaman ilim yanında kudret devirmek lazım o zerrelere. İrade devirmek lazım. O zaman her bir zerreye bir uluhiyet verilecek ki haşa. Bütün kainatı kendine hizmet ettirsin. Ve ondan o mamül madde çıksın. İşte de bu işleniyor. Evet.
Metni sonra da geçtiğim zaman. Memur oldukları vakit çok kolay değil. Ona değindiniz. Nasıl bir sultan azimin bir adi neferi.
Bir şaha esir edebilir. Evet. Tek başına. Evet. İki kişi yıkamaz ama güreşte. Evet. Değil mi? Padişah intisap edince bir şaha esir edebilir. Evet. Allah'ın sonsuz kudretine istinad edince işte her zerre takatin çok üstünde işler yapabilir. Evet. Ve ona fırsat misal verdi. Bir karınca Firavun'un sarayını harap eder, değil mi? Evet. Sinek de Nemrud'u gebertir diye iki örnek verdi. İki hükümdardan örnek verdi. Evet. İki hükümdarı Allah'ın iki bize göre adi basit askerleri mağlup edebiliyorlar.
Evet. Onlarla ilgili böyle tarihi bakaya...
Tarihi fazla bilgi yok. Deniyor ki bu Nemrud için bu bir hükümdar. Nemrud bir cins ismi yani adam ismi değil. Kildan hükümdarlarına verilen genel isim. Ondan birisi de Nemrut. Bizim bildiğimiz lakabıyla yad ediliyor. Malum ki İbrahim Aleyhisselam'la mücadelesi var. Tevhidi kabul etmiyor, imanı kabul etmiyor. Şirk de devam ediyor ilahir. Sonunda işte Cenab-ı Hak ona sineği musallat ediyor. Bir sinek burnundan giriyor ta beynine kadar. Cenab-ı Hak da öldürmüyor. Başlıyor rahatsızlık vermeye buna. Çok perişan oluyor yani. En sonunda başını tokmakla dövdürüyor acı gitsin diye. İşte o tokmakların darbesiyle çektiği acılarla çok feci şekilde can veriyor. Bir sinek bir cebbarı, bir hükümdarı mağlup edebiliyor bu şekilde. Firavun'un sarayı harap olması da onda da fazla bilgi verilmiyor. Sadece mecazidir deniyor yani. Sarayın taşlarını dağıtmış, yıkmış binayı mahvetmiş değil de karınca. Ondan önce bir tufan hadisesi olmuş diyorlar. Tufan ile bütün servetleri, her şeyleri sular altında kalmış, perişan olmuşlar. Tabii bu sular çekilince de her tarafta çok kuvvetli ekinler bitmiş. Ekinler olmuş. Buna da Cenab-ı Hak karıncayı musallat etmiş. Ondan sonra bütün ekinleri mahvetmişler. Dolayısıyla saltanatı perişan olmuş Firavun'un. Saltanatın yıkılması manasına. Evet. Sarayın yıkılması. Saltanatın yıkılması manasına. Evet. Evet.
Allah razı olsun. Sorularla bir sarayın programının kıymetli takipçileri bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.